yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Eylül 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri Canan Sakarya olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Canan Sakarya ile birlikte değerlendireceğiz. Ekonomideki gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti devlerin iklim hesabı 8 milyar 600 milyon lira diyor Hürriyet gazetesi. Türkiye'de sanayi, enerji, gıda, teknoloji ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren 14 dev şirket, ülkemizde yaşanacak iklim değişikliğinden 8.6 milyar lira zarar göreceklerini hesapladı. Yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği riskine karşı önlem almalarını sağlamak amacıyla oluşturulan Karbon Saydamlık Projesi'ne Türkiye'den bazı özel şirketler, bankalar bildirimde bulundu. Şirketlerin öngörüsüne göre Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle oluşacak seller tesisleri, şubeleri basacak. Fırtınadan uçaklar geç havalanacak. Aşırı sıcak gıdaların erken bozulmasına yol açacak. Bankalar kredileri tahsilde zorlanacak. Bütün bunların 14 şirkete maliyeti ise 8 milyar 600 milyon lirayı bulacak. Milliyet gazetesinin manşeti dur demekle durmuyorlar. Yeni eğitim yılının başlamasıyla on binlerce okul servisi yollara çıkacak. Uzmanlar yurt dışındaki kriterler ile Türkiye'deki durumu Milliyet'e kıyasladı. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı Alpay Lök, dur uyarısını gören diğer araçların belli bir mesafede durması ve servis aracını asla geçmemesi gerekiyor. Lök, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okul otobüslerinin koltuklarının kemer takmayı unutan öğrencilerin güvenliği tasarlanarak monte edildiğini belirtiyor. Takografın zorunlu olması gerektiğini söyleyen elektronik mühendisi Bilal Yeşil de, mücavir alanındaki araçlara takograf zorunlu değil. Bu konuda Avrupa Birliği ile büyük fark var. Şehirler arası taşıma yapmayacağım diye taahhüt verip yükümlülükten kurtuluyor. Ancak şehirler arası taşımacılık da yapıyorlar diyor. Ve neler yapılmalı sorusuna cevap arıyor Milliyet gazetesi. Araçlara periyodik, bağımsız ve etkin bir teknik denetim. Şoförlere 5 yılda bir yapılan psikoteknik testi 6 ayda bir olmalı. Hız denetimi sürekli yapılmalı. Avrupa Birliği'ndeki gibi servis araçlarının motoruna gaz kesici sistem eklenmeli demiş Milliyet Gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti Hacire anneye PKK kalleşliği. Oğlunu PKK'dan kurtaran Diyarbakırlı cesur yürek Hacire Akar'ın öteki oğlunu örgütün infaz edip suçu devlete attığı ortaya çıktı. Düğün hazırlığı yaparken terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet'i HDP binası önündeki eylemiyle kurtaran Hacire Akar'ın diğer oğlunun ölümüyle ilgili gerçek ortaya çıktı. 8 çocuk annesi Hacire Akar'ın oğlu Fırat Akar'ı 2010 yılında 17 yaşındayken aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu örgüt sempatizanları "Sana Irak'ta iş bulduk" diye kandırıp Kandil'e kaçırdı. Akar 3 yıl önce Hakurk'ta bir yemek kavgasında örgüt sorumlusu tarafından öldürüldü. PKK iç infazı 8 ay gizledi, sonra da aileye "asker öldürdü" dedi. Ancak teslim olan örgüt üyeleri bu yalanı deşifre etti demiş Sabah gazetesi. Milat gazetesinin manşeti danışıklı dövüş. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Esed İdlib'de yeni fitili ateşledi. İdlib'de ateşkes ihlal edildi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusu için Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği sürenin ardından bölgeyi karıştırmak isteyen küresel güçler bir kez daha düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın yoğun girişimleriyle sağlanan İdlib ateşkesini Amerika Birleşik Devletleri ve Esed bozdu. Diriliş Postası'nın manşeti Afrin halkından Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü. Suriye'de dinmek bilmeyen iç savaş yangınının ortasında Türkiye'nin oluşturduğu Fırat Kalkanı güvenli bölgesinde normal bir hayat yaşayan Afrinliler Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü düzenledi. 4000'den fazla Afrinli bölgedeki huzur ve güven ortamından duydukları memnuniyeti Erdoğan posterleriyle sokağa çıkarak gösterdi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti gündem yargı reformu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu strateji belgesinin yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşıdığını bildirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün başlayacak 2019-2020 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu reform belgesinin kararlılıkla uygulanması, güncel sorunların çözümüne katkı sunacağı gibi yargısal işleyişimizin ve hukuk sistemimizin istikbaldeki yerini ve standartlarını da güçlendirecektir. Hangi reformu, hangi düzenlemeyi yaparsak yapalım, adalet hizmetlerinde çıtayı yükseltecek olan hiç şüphesiz uygulamalardır, mahkemelerden çıkan kararlardır" ifadelerini kullandı. Bakan Gül, özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan strateji belgesiyle demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi açıkça ortaya koymuş bulunuyoruz. Güven veren ve erişilebilir adalet prensibiyle hazırladığımız bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz şeklinde konuştu. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek başlığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da adli yıl açılış mesajında devletin tüm kurumlarıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, adaletin hızlı bir şekilde işlemesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yargı sisteminde bir süredir beklenen reformun önümüzdeki aylarda düzenlenmesi bekleniyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 1 milyon kişi Avrupa kapısına dayanır. İdlib'de Esed'in ardından Amerika Birleşik Devletleri bombardımanı da başladı. Suriye krizinde PKK'ya destek vererek dahil olan Avrupa ise katliamlara sessiz. Gerilim tırmanırsa Türkiye sınırına yığılanların sayısının 2 milyonu bulacağı belirtiliyor. İdlib Yerel Meclis Başkanı Gassan Hamo, göç dalgasında en az 1 milyon kişi Avrupa'ya gider, dedi. Hamo, büyük göçle ilgili Avrupa'ya göçü hiçbir güç engelleyemez. İdlib'de yakılarak ölmek yerine denizlerde ya da ormanlık alanlardan Avrupa yollarında şansını deneyecek yüz binlerce insan var. Birçoğunun Avrupa'da yaşayan yakınları var ve şimdiden çok sayıda mülteci Avrupa'ya ulaşacak yol arayışına girdi, yorumunu yaptı. Büyük göç başlamadan Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da panik başladı. Atina 24 saatte Yunan adalarına 13 botla 643 kişinin geçiş yaptığını iddia ederek alarm durumuna geçti. Yunan basını bu sayının geri kabul anlaşmasından bu yana bir günde yaşanan en yüksek geçiş olduğunu yazdı. Yunan hükümeti gelişmeyi Avrupa Birliği'ne rapor etti, diyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti, sözünü tutmayan ana muhalefete Erdoğan sert çıktı. CHP'nin namus sözü tiyatroymuş. Seçim meydanlarında kimseyi ekmeğinden etmeyeceklerine dair namus sözü verip ardından binlerce çalışanı kapının önüne koyan CHP'lilerin ikiyüzlü tavrına Başkan Erdoğan sert tepki gösterdi, demiş Yeni Akit gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti, Erdoğan'dan CHP'ye tepki, HDP'ye verdikleri sözü tutuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da teröre bulaşmış kişilerle el ele. İstanbul'u birlikte nasıl yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınan HDP'li başkanları ziyaret etmesine eleştiren Cumhurbaşkanı, CHP bölücü örgütün güdümündeki partiye verdiği sözleri harfiyen yerine getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış kişilere sizinle beraber istiyor, Diyarbakır'a koşup onlara destek veriyor, diye konuştu. CHP'li belediyelerin işçi kıyımına tepki gösteren Erdoğan, Bay Kemal seçim meydanında namus sözü işçi çıkarmayacağız diyordu. Ne oldu? Ama biz bunlara seyirci kalmayız, dedi. Cumhurbaşkanı yeni parti çalışmalarının da sonuç vermeyeceğini vurguladı. AK Parti'den ne koparsak kar anlayışında olanlar pohpohluyor, biz bunları çok gördük, dedi. Star gazetesinin manşeti, asıl tiyatro seçimde sergilendi. Başkan Erdoğan, CHP'nin bol kese seçim vaatlerini şimdi inkar ettiğini söyledi. Tiyatro sergilediler, birkaç ay içinde lime lime döküldüler. Bunun adı sahtekarlıktır. Ulaşımdan süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal namus sözü diyordu. Önce böyle bir sözümüz yok, dediler. Sonra CHP'nin ajansına sorun, dediler. İşleri güçleri yalan. Verdiği sözün arkasında duramayan, her tarafı birkaç ayda lime lime dökülen bir parti var. 15 Temmuz'a FETÖ ağzıyla tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçimlerde kendileri sergilediler. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaat etti. Seçimi kazanınca da bunların bizimle ilgisi yok, dedi. CHP 31 Mart'tan beri tiyatro sergiliyor. Bunun adı milleti kandırmaktır. Alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır ve düzenbazlıktır, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti, Bir kadın böyle kurtuldu. Eşim beni öldürmeye geliyor diye polisi aradı. Ekipler kocayı yolcu otobüsünde silah ve bıçakla yakaladı. Mersin Mut'ta yaşayan N.A. isimli kadın önceki gece bir sıralarında polisi arayarak 4 ay önce boşandığım eşim İzmir'den beni öldürmeye geliyor ihbarında bulundu. Alarma geçen Mersin ve Karaman polisi güzergahta uygulama başlattı. 46 yaşındaki koca M.A. sabah 8'de bir yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden tabanca, 14 mermi, bıçak, 10 plastik kelepçe, koli bandı, birer metrelik kesilmiş 5 halat çıkan M.A. eşini mi öldürecektin sorusuna yalan cevabını verdi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğitcan Karatepe hattımızda bizi bekliyor. Yiğitcan Karatepe günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Arzu Türkdoğan 2019-2020 adlı yılı bugün başlıyor. Adlı yılın açılış töreni ise Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da adlı yıl açılış törenine katılacak. Yüksek Mahkeme Başkanları Onur'una da saat 12.30'da verilen yemeğe katılacak. Ayrıca saat 10'da başlayacak olan adlı yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yargıtay Başkanı da katılacak ve adlı yıla ilişkin dileklerini de burada iletecekler. Tabii sadece bununla değil, bununla yeterli değil Ankara'nın gündemi. Siyasilerde de gündem oldukça yoğun. Saat 15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Saat 12'de ise CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak. Akşamsa bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adlı yıl açılış resepsiyonu olacak ve tüm siyasi parti liderleriyle yine aynı zamanda yargının da yüksek mercilerinin bu resepsiyona katılması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'de ekonomi içinde bugün önemli bir gün, zira Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyrek büyüme verilerini açıklayacak bugün. Yine ayrıca bugün okulların açılmasına da sayılı günler kaldı. Artık bu konuya ilişkin de hazırlıklara ilişkin haberlerimiz gün içerisinde hem radyoda hem de televizyonda hem izleyicilerimize hem de dinleyicilerimize buluşuyor olacak. Ankara'nın gündemi bu şekildeydi. Yeni gelişmelerle her zaman sizlerle birlikte olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Arzu Türkdoğan.
Yiğitcan Karatepe, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri Canan Sakarya. Canan Sakarya, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Günaydın herkese.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Yiğitcan Karatepe 2019-2020 adli yıl açılış töreninin bugün yapılacağını bize aktardı. Gün boyu adli yıl açılış töreni, sonrası akşamki resepsiyonu konuşacağız. Bir de gündemde yargı reformu başlığı var. Yeni Birlik gazetesinin manşetinde. Nasıl değerlendireceksiniz bugünkü ortamı?
Evet, artık yazı sonlandırdık diyebiliriz. 1 Eylül itibariyle sonbahara girdik. Hem içeride iç siyaset bu sefer dış siyasetimiz dış politika zaten hareketliydi. İçeride de bir hareketlenme bekliyoruz. Gerek yeni oluşumlar anlamında olsun, gerekse işte bir ay var meclisin açılmasına, yargı reformunu bol miktarda konuşacağız önümüzdeki günlerde. Bugün 2 Eylül işte 7 adli yılın başlangıcı var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde burada Millet Kongre Merkezi'nde açılış töreni yapılacak saat 10'da. Öncelikle şeyden bir bahsedelim. Barolar Birliği Başkanı davet edilmişti bu toplantıya Yargıtay Başkanı tarafından. Burada bir konuşma yapacak. Metin Fevzioğlu bu daveti kabul etti. Konuşma ortamı, işte sorunları dile getirme ortamı olması açısından önemli bir platform olarak değerlendirdiği için orada olunması gerektiğini belirtti. Buna barolardan çok fazla tepki gelmişti. 50 civarında hatırladığım kadarıyla baro bu toplantıya katılmayacak. Bu tartışmaları artık geride bıraktık. Bugün işte adli yıl açılışı başlayacak. Bugünkü ana başlıkta yargı reformu olacak. Bu toplantıda bol miktarda konuşulacaktır. Çünkü önümüzdeki dönemde birkaç ayda da belki bir yıl boyunca yargı reformunu çok sıkça konuşacağız. Muhalefet konuşacak, işte hukukçular konuşacak. Adalet Bakanlığı bir paket hazırlıyor. Bu yargı reformuna da baktığımız zaman Mayıs ayında açıklanmıştı yargı reformu Cumhurbaşkanı tarafından. Yargıya güvenli ve hızlı ulaşılması noktasındaki ana başlıkların ortaya çıktığı, işte demokrasi vurgusunun yapıldığı, insan haklarına yine daha fazla vurgu yapıldığı, özgürlükler anlamında bir takım düzenlemelerin yer aldığı, 256'ydı zannedersem eylemin yer aldığı, 9 başlığın öne çıktığı, 60 küsür tane hedefin yer aldığı oldukça kapsamlı bir paket. Ve bunun hayata geçirilmesi gerçekten Türkiye'nin bugüne kadar eleştirildiği noktalarda, özellikle dışarıda Avrupa Birliği'de eleştirildiği noktalarda, yargı konusunda özellikle darbe girişiminin arkasından da yaşanan olaylar, yargının o dönem FETÖ'ye teslim edilmesinden sonra yeniden kabuk değiştirmesi ve kendini yenilemesi anlamında da önemli bir mirengi noktası olacak. Bu paketin ilk etapta işte biz Temmuz ayında gelmesini bekliyorduk. Meclis çalışmıştı Temmuz ayında ama yetiştirilemedi. 1 Ekim'den itibaren dediğim gibi sıcak bir başlık olacak. Öncesinde de muhalefet partilerine açık olmasa bile bu paketin ulaştırılması ve bir müzakerelerin yapılarak tam bir konsensusla meclisten geçmesi planlanıyor. Reformun ayaklarına baktığımız zaman da yargı reformunun düşünce özgürlükleri noktasında ki suçlarda temyiz aşaması getirilecek. Onun dışında uzun tutukluluklar en çok konuşulan ve eleştirilen konuydu. İddianame hazırlanmadan insanlar uzun süre içeride kalıyorlardı. Bu noktada düzenlemeler yapılacak. Çocuklarla ilgili ilk pakette özellikle çocuklarla ilgili bir düzenleme yapacak. Boşanmış ailelerde çocuklar icradan teslim alınıyordu. Bir mal gibi çocukların alıp getirilmesi, götürülmesi bu düzenlenecek ve bu konu icranın konusu olmaktan çıkarılacak. Bunun dışında yine yaşlılar, engelliler noktasında onların şiddet içermeyen suçlarında evde tutukluluk gibi bir düzenlemeye gidilecek. Bunun gibi ana başlıklar var. Bugünkü işte şey konusunda da yine gündeme gelecektir. Metin Feyzioğlu da işte bugün masada olmalıyız, konuşmalıyız dedi. Avukatlar noktasında da önemli düzenlemeler var. 15 yılını doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek. Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesinin artırılması konusunda da düzenlemeler var. İşte 5 yıla çıkarılacak eğitim süresi. Bu reform gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin en önemli sorunu olan ekonomi noktasında da Türkiye'nin görünümünü düzelteceği için yabancı yatırımcıyı da çekecek düzenlemeler hayata geçmiş olacak ve Türkiye yabancı yatırımcı daha güvenli, daha hızlı işleyen bir yargıyı gördüğü zaman daha fazla Türkiye'ye sermayesini getirip yatırım yapacak. Bu da ister istemez en büyük sorunumuz olan işsizlik noktasında da önemli bir kapı aralamış olacak. Aynı şekilde avukatlar, genç avukatları da belki koruyup kollayacak düzenlemeler olacak. Nereden bakarsanız bakın bu yargı reformu gerçekten Türkiye'nin uzun dönemde de baktığımızda bir reformdan uzak kaldık diyebiliriz. Tartışılacak, gözle elle tutulur, gözle görülür bir reform olmasını bekliyoruz.
Peki, bugün de sanıyorum gerekli açıklamalar gelecektir bu konuyla ilgili. Siz de belirttiniz, bu yeni ayın, yeni mevsimin başlamasıyla birlikte siyaset de daha bir hareketlenmeye başladı. Şimdi bugün saat 15'te AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var dedi Yiğit Can Karatepe. CHP'nin de bir toplantısı var. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da yaptığı açıklamalar vardı. Siyasetin yeri belli dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da yaptığı konuşmada. Yeni siyasi oluşumlarla ilgili de mesajları vardı. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, işte dediğim gibi iç siyasette de artık Eylül'den itibaren belki yılbaşına kadar sürecek. Sonraki döneme kadar da yine 2020'lere de sarkacak. Artık önemli bir sürece giriyoruz. Bu iki tane oluşumdan bahsediyoruz burada. İkisi de AK Parti içinden doğacak iki partiden bahsediliyor. Birincisi Davutoğlu'nun kuracağı, AK Parti'nin üçüncü başbakanının kurulması beklendiği bir parti. Diğeri de işte Abdullah Gül'ün, AK Parti'nin ilk cumhurbaşkanının kuracağı bir parti. Babacan'la beraber kuracaklarından bahsedilen bir parti. Şimdi baktığımız zaman Davutoğlu daha görünürde, daha fazla konuşuyor. Yeni partiye ihtiyaç olduğundan sıkça bahsediyor. İşte eski teşkilatları tekrar harekete, kendi dönemindeki başbakanlığı dönemindeki AK Parti teşkilatlarından ayrılanları yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. O ayakta öyle bir çalışma sürüyor ve daha çok işte STK'larda konuşuyor, tweetler atıyor, sosyal medyadan takip edebiliyoruz. Babacan ayağını biraz daha kapalı ve kamuoyuna daha çok fazla çıkmış durumda değiller. Temmuz ayında bir açıklama yapmıştı Babacan, AK Parti'den ayrıldığını duyuran bir açıklamaydı bu. Cumhurbaşkanı ile bir görüşmesi olmuştu. Yeni bir oluşuma ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. Kısa bir açıklamaydı. Zaten Babacan'ı tanırız. Çok fazla konuşan bir lider. Lider demeyelim de siyasi değildir. Diğer ikinci açıklamasında yine Kurban Bayramı'ndan önce yapmıştı. İki açıklama. Şimdi beklenti işte Eylül ayında belki bir değişiklik olmazsa kurulacak yeni partinin hangi vizyona sahip olacağı, öncelikleri ne olacağı, yani bir yol haritasının kamuoyuna çıkarak açıklaması bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Ama şöyle kulislerde şöyle de bir değerlendirme var. Hani 2020'den önce, yani daha hatta daha ötesi, şimdi acil bir seçim görünmediği için bu parti kuruluş çalışmalarının Aralık ayına kadar da sarkabileceği, o yüzden de hani erken bir kamuoyuna çıkışında olmayacağı da bekleniyor. Ayrıca sosyal medya hesabının da işte Eylül ayından itibaren Babacan'ın aktif hale geleceği, oradan da bir takım artık yavaş yavaş mesajları verebileceği bahsediliyor. Kulislerde yine bahsedilen bir nokta, iş adamlarının, işte teşkilatları, eski il başkanlarını AK Parti'de aradığı ve Babacan'la çalışmaları konusunda hani kendilerinin aradığı, ikna edilemeyen noktalarda ikinci ayak olarak bazı iş adamlarının devreye girdiği, bunları harekete geçirme noktasında ikna etmeye çalıştıkları düşünülüyor. Bütün bu gelişmeler AK Parti cephesinde çok yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı da bir süre bu gelişmeleri sessiz izledi. Ama bundan sonra yavaş yavaş o da topa girmeye başladı, öyle söyleyelim. Bu gelişmeler izlenirken işte AK Parti zaten yerel seçimlerden bugüne sürekli durum değerlendirmesi yapılıyor. Eksikler, gedikler tespit ediliyor. Yeni stratejiler ortaya konmaya çalışıyor. Ama daha bunların hani bir yansımasını görmedik. Daha bütün bunlar masada tartışılıyor. Bir şeyi öne çektiler. AK Parti Kongresi öne çekildi. 1 Ekim'den itibaren de kongre süreci başlatılacak. Orada da verilen mesajlar var. Perde arkasından da gelen MYK, MKYK toplantılarından, işte Ahbap Çavuş ilişkisi olmayacak, teşkilatlar yenilenecek, Cumhurbaşkanı'nın direkt verdiği mesajlar da vardı, işte bizim de çalışacak olan insanlarla yola devam edilecek diye. Cumhurbaşkanı artık bu yeni oluşumlara dönük mesajlarını da çok net veriyor. Dün işte Davutoğlu'nun memleketi olan Konya'ya gitti. Oradan çok onun memleketinden mesajlarını verdi. Önümüzdeki günlerde Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'ye gidecek. Oradan da mesajları verecek. Bu ayakta teşkilattaki yapılanma bu şekilde devam edecek. Bir de kabinede değişiklik beklentisi var ama işte Cumhurbaşkanı iki defa tatile çıktı. Belki işte bu yapılacak çalışmaların pek tatile çıkmaz ya da yılda bir kere çıkar Cumhurbaşkanı. Belki bunlar masaya yatırıldı. Bu kabine değişikliğinin hemen yapılır mı yapılmaz mı? Kaç bakanla sınırlı kalır? Ya yani öyle çok sıcak da bir gelişme açıkçası şu anda beklenmiyor. Bir de tabii kongre süreciyle birlikte bir süre sonra parti yönetiminde de değişiklikler olacak. Bu üç ayakta kendi içinde bu yenilenmeler olacak. Ama bunun dışında AK Parti'nin yapması gereken toplumu kucaklayacak şekilde bir takım reformları da ya da başka ihtiyaç olan ekonomideki düzenlemeleri de hayata geçirmesi gerekiyor. Bu özellikle kayyum meselesiyle birlikte işte iş siyasette daha da önümüzdeki günlerde dil sertleşecektir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti işte yeni CHP'nin kazandığı belediyeleri çok yakından takip ediyor. Buradaki yapılanlar yapılanmayanlar masaya yatırılıyor. Bu noktadan sahada bir dil geliştirilmiş durumda ama hani bir de baktığımızda belki bu çok erken hani Cumhurbaşkanı tarafından muhalefet partileri ya da CHP tarafından kazanılan belediyeleri eleştirmek noktasında belki halk dile getirip daha sonra Cumhurbaşkanı bunu dile getirse belki daha iyi sonuç verir ya daha kesin dönüşleri olabilir. Belki erken topa girildi ya da erken bu şekilde sahada bir dil oluşturuldu. AK Parti bir yandan da işte CHP'yi muhalefeti takip edecek. Bir de yeni yönetimle ilgili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 24 Haziran'da bildiğiniz gibi bir yılı doldurmuştu. Aksayan, işlemeyen yönleri nedir ne değildir? Bu noktada yine AK Parti'de masaya yatırılmış durumda milletvekilleriyle bir araya gelirdi, teşkilatlarla bir araya gelirdi. Özellikle meclis ve yürütme ayağında, yasama ve yürütme ayağında aksayan noktalar milletvekilleri tarafından açık bir şekilde dile getirildi. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Burada Eylül ayında geçen hafta Rusya'ya yaptığı ziyaretten dönerken Cumhurbaşkanı çalışmanın tamamlandığını ve bu birkaç hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Yine Eylül ayında bu konuda ki raporun karnenin de açıklanması bekleniyor. Baktığımızda sistemin aksayan yönleri noktasında atılacak adımlarda bir anayasa değişikliği öngörülmüyor. Daha çok işte meclis ve yürütmeyi arasındaki ilişkiyi güçlendirecek. Milletvekillerinin o bakanlara ulaşamıyoruz, sorunlarımızı çözemiyoruz noktasındaki sorunlarını giderecek adımlar bekliyoruz. İşte bir nöbetçi bakanın her gün mecliste bulunması, yasama faaliyetlerinin sürdüğü sürece. İşte bakanların düzenli olarak meclise gelmeleri, bilgilendirilmeleri, daha doğrusu meclisi bilgilendirmeleri. Ulaştırma Bakanı gelecek, işte ne yaptık ulaştırma alanında, Çalışma Bakanı gelecek, orada soruları cevaplayacak. Bu şekilde bir model düşünülüyor. Diğer bir ayak ise meclisin işte meclis işlevini yitirdiği noktasında eleştiriler var. Şimdi yasa teklifleri veriliyor ama bu yasa teklifleri yine yürütme ayağında hazırlanıyor, getiriliyor. Milletvekilleri imza atıyorlar, briefing alıyorlar ve oturuyorlar o yasayı teklifini savunuyorlar. O noktadan da vazgeçmek değil belki ama hani mecliste teklif yasama faaliyetlerini yapacak şekilde komisyonların güçlendirilmesi noktasında da bir çalışma yine gündeme gelecek görünüyor.
Peki.
CHP'ye de
Buyurun.
baktığımızda CHP'de işte bir başarı kazandı ama bunu artık sahaya yayması gerekiyor belki. Bunu ne kadar işte sahaya yayılıp oya dönüştürecek önümüzdeki dönemlerde ne kadar taban bunu destekleyecek, onlara bakacağız. O da parti meclisini 4 Eylül'de Sivas'ta toplayacak. Parti meclisinde yine sıcak konuları gündemine alacak.
Hı hı. Bir de kuruluş yıl dönümü var sanıyorum 9 Eylül'de.
CHP. Evet, evet. Yine onunla ilgili yine bir etkinlik olur. Peki. Gerçekleştirilir.
Peki, bakalım Eylül ayı sonrası kışın neleri konuşuyor olacağız. Bir de Suriye'de İdlib'de yaşanan gelişmeler var.
Evet.
İdlib'de rejimin bir ateşkesi var. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bir hava saldırısı yaptığı bilgisi geldi. Hem o var hem güvenli bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar var. Önümüzdeki haftalarda yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının son nokta olduğunu, eğer oraya kadar gerekli gelişmeler sağlanmazsa Türkiye'nin kendi yol haritasını gündeme alacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendireceksiniz sınırımızın ötesindeki gelişmeleri?
Evet, Suriye'de Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'nin çok fazla kuşatılmış, çok fazla noktada sorunu var. İşte baktığımız zaman Fırat'ın doğusu ve batısı, o bir başlık olarak duruyor. Kuzey Irak, işte Irak'taki sorunlar, oradaki terör unsurlarının ayıklanması. Diğer tarafta baktığınızda Doğu Akdeniz ayrı bir başlık ve bir de içerideki iç güvenlik meseleleri. Böyle 4-5 başlık üzerinde yoğunlaşmış durumda ve bu tempo neredeyse çok uzun yıllardır sürüyor. Hem baktığınız zaman dış politikada işte Suriye noktasında özellikle Amerika ile Rusya arasında bir denge politikası gözetmeye çalışıyor. Diğer taraftan sınırlarının güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Bu artık Türkiye için hakikaten zor, çok fazla emek sarf ettiği yorucu bir süreç haline geldi. Baktığınız zaman İdlib ve şimdi Suriye sorunu kilitlenmiş görünüyor. O bölgede de işte 4 milyona yakın insan vardı. Muhaliflerin elinde bulunan bir bölgeydi ve etnik yapısı da oldukça çeşitliydi. İşte Esad güçleri bu bölgeyi de ele geçirmiş durumdalar. Geçtiğimiz haftalarda buradaki bu bölgede bizim 12 tane gözlem kulemiz bulunuyor, gözlem noktamız bulunuyor. Buraya giden konvoylara dönük rejimin bir takım saldırıları oldu. Rusya buna müdahale etti ama tabii bir de o kadar iç içe geçmiş durumda ki bir tarafta Rusya ile görüşüyorsunuz ama Rusya rejimle işbirliği içerisinde. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte ateşkes ilan edilmişti. Amerika geliyor orada toplantılar yapıldı. İşte merkez istihbarat güçleri bulunduğu gerekçesiyle orada bir takım bombalamalar yaptı. Öbür tarafta bakıyorsunuz Rusya'nın orada hava savunma sistemleri var en güçlü. Bunu göremiyor mu? Sonra çıkıyor açıklama yapıyor Rusya. İşte Amerika bunu yapmamalıydı. Bizim bilgimiz yoktu. Nasıl Türkiye'nin de haberi yoktu. Ateşkes ilan edilmişti diye. Zaman zaman işte Rusya ile Amerika arasında bir gizli anlaşma mı var diye hep konuşulur. Danışıklı dövüşüklü mü gidiyorlar diye. İşte bu son olaydı. Bunu tekrar akla getiriyor. Buradaki karmaşık süreç devam ederken işte Türkiye bir yandan da Amerika ile güvenli bölge konusunu müzakere ediyor. Ağustos ayından beri üst düzey askerler geldi. Trump'la telefon görüşmeleri oldu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın açıklaması olmuştu bununla ilgili. İşte son 1-2 hafta daha bekleyeceğiz. Ondan sonra biz gerekli adımı atacağız. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu işin nasıl seyrettiğini de aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. Demek ki hani çok belki ilerliyor ama istenilen düzeyde ilerlemiyor. Cumhurbaşkanı da burada birkaç hafta derken demin de bahsettiğiniz gibi Birleşmiş Milletleri toplantısını Amerika'daki işaret etmiş oluyor. Orada Trump'la bir görüşme yapacak. Oradan da belki çıkacak sonuca göre Türkiye artık Membiç'te olduğu gibi tekrar bir oyuna gelmeden yoluna devam edecek. Güvenli bölgede de hep konuştuğumuz işte 3-5 başlık var. Bu Türkiye aslında Fırat'tan başlayarak Irak'a kadar 125 kilometre zannedersem o alanın tamamen güvenli bölge olarak ilan edilmesi. Derinliğinin de 35 kilometre olmasını istiyor. Amerika işte önce 15 dedi, sonra 5 dedi falan, ama yavaş yavaş belki hani 30'a ulaşılacak gibi. Çünkü Trump da bir iş adamı olarak farklı dengeleri gözetiyor. Geçen hafta Rusya'ya gitmişti Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz. Bu aynı günde S-400'lerin ikinci bataryaları Türkiye'ye ulaştı. Burada işte F-35 programından Türkiye'yi çıkarınca Amerika yeni bir yol haritası Türkiye belki de çizmek isteyecek, belki değil, çizmek zorunda. Burada Su-35'ler ve 57'ler. 57'ler daha prototip düzeyinde. Bunların işte şeyden Putin'den bunların ortak üretimi, bu konuda işbirliği yapılması yönünde anlaşmalar, şeyler, teklifler geldi. Ama Türkiye'de yine burada tam bir evet ya da hayır demeden, o da diplomatik davranarak, işte Rus basınında işte yok beraber yapılacak şöyle böyle dendi, ama hani Türkiye orada da işte bir dengeyi gözeterek, pazarlık gücü olarak onu kullanarak bu konuyu da bir tarafta duruyor. Onun üzerine işte Trump'la bir görüşme yapıldı. Trump'ın siz şeylerden vazgeçin. S-400, S-400 değil tabii, şeylerden Su-35 ve işte o şeyleri, uçakları almaktan, Rusya'dan vazgeçin, biz size Patriot verelim gibi bir pazarlığa girdiği de kulislere yansıdı. Bir al ver, kim kazanır kim kaybeder şeklinde yürütülen görüşmeler var, ama bu süreç işte tam anayasa masası kurulacak derken Suriye, işte İdlib'den yine milyonlarca kişi bizim kapımıza doğru geliyor, Avrupa'ya gidecek. Bu risk de ilerliyor ve can kaybı yaşanıyor. Bakacağız.
Evet, hem iç politikada hem
Evet,
dış politikada
politikada.
hareketli günler bizi bekliyor anladığımız kadarıyla. Evet, bugün gündem başlıkları bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Kolay gelsin.
Sağ olun,
Teşekkürler.
teşekkürler. Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomideki gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş
Hoş
geldiniz
bulduk, iyi yayınlar
programımıza.
diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Ekonomi açısından da hareketli bir haftaya başlıyoruz anladığımız kadarıyla. Şimdi biraz önce muhabirimiz Yiğitcan Karatepe gündemi aktarırken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün ikinci çeyrek büyüme verilerini açıklayacağını söyledi. Nasıl rakamlar gelir size
Evet,
göre?
bizim programımız tam bittikten sonra saat 10'da gelecek büyüme rakamı. TÜİK ikinci çeyreğe ilişkin büyüme tahminlerini açıklayacak. Orada açıkçası bir süreden bu yana biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşadığımız kur atağının ardından ekonomide bir yavaşlama olmuştu ve iki dönemde daralmayla geçirmiştik. Şimdi bu dönemde yani %1,5 ile 2,5 arasında tahminler ama ortalaması 2 gibi görünüyor. Bir daralma beklentisi var. Yapılan anketler bunu gösteriyor ama sanki Türkiye ekonomisi hani o anketlerden birazcık daha iyi gelecekmiş gibi bir hava da var. Ama sanayi üretim verisine baktığımızda, kapasite kullanımı oranlarına baktığımızda yine daralma yönünde bir TÜİK'ten veri gelecek gibi görünüyor. Bu da son derece normal. Çünkü gerçekten üst üste gelen çok ciddi bir süreci Türkiye yaşadı. Kur atağı, kur atağının ardından işte küresel gelişmeler, Amerika ile yaşanan sıkıntılar, onun ekonomiye yansımaları, bölgesel gelişmeler üst üste geldi hepsi. Bir dönemdir de zaten dünya ekonomisinde gelişmekte olan ülkelerin üzerinde çok ağır yükler vardı. Hatta bu sabah Arjantin'den döviz kontrolü, sermaye kontrolü haberiyle uyandık. Arjantin'den böyle bir haber
Ne
geldi.
anlama geliyor?
Arjantin'den dışarıya döviz çıkışını engelleyecek düzenlemeler var. Arjantin hükümeti içerideki döviz hareketlerini kontrol etmek için bir karar almış durumda. Bu sermaye kontrolleri aslında küresel piyasadan istemediği şeylerdir ama ekonomiler zor durumda kaldığında buna başvurmak isterler. Çünkü döviz girişleri ve çıkışları ekonominin genel dengesini çok etkiler. Birden yüksek miktarlı çıkışlar kontrol edilemez bir ortam yaratabilir. Arjantin zaten dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Bir süreden bu yana çok ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Hatta IMF'e gitmek zorunda kaldı. IMF de çok ağır bir program getirmişti. O program da işe yaramadı açıkçası. Bir de Arjantin'in IMF tecrübesi çok eskiye dayanır. Çok ciddi sorunlar yaşamıştır IMF ile Arjantin. Halkın sokakları işte yağmaladığı, dükkanları yağmaladığı, ciddi neredeyse iç savaşa varacak bir karışıklığa neden olan ekonomik sorunlar IMF yönetiminde olmuştu Arjantin'de. Şimdi öyle de bir hafıza var. Dolayısıyla toplum da bir taraftan tepkili ama bir taraftan da o ekonomik darboğazdan çıkmaya çalışıyor. Şimdi tam bu anda IMF'in ekonomiye destek verdiği tırnak içerisinde dönemde Arjantin sermaye kontrollerine başladı. İşte Brezilya'da gelişmekte olan bir ekonomi olarak çok ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Hatta orada biliyorsunuz hükümet de devrildi. Brezilya lideri de ayrılmak zorunda kalmıştı. İşte bütün bunlar ticaret savaşlarının etkisiyle beraber gelişmekte olan ülkelere bir baskı oluşturuyor. Bunlar da etkiledi, hepimizi etkiledi. Sadece Türkiye'ye has bir durum yok. Yani bütün gelişmekte olan ekonomiler çok iyi de Türkiye'de bir ekonomik daralma oldu deme şansımız yok. Bütün dünya ile beraber biz de hareket ettik. Bizim ayrıştığımız nokta biz spekülatif kur atağını ilk biz yedik Ağustos ayında. Onun da etkileri oldu. Şimdi bu kapsamda geliyoruz. Üzerinden bir yıl geçti ama bu toparlanma süreci gerçekten çok zor olur. Çünkü bir anda iki katından daha fazla bir rakama çıkan döviz kurundan bahsediyoruz. Onun enflasyona etkisi olduğu, siparişlere etkisi olduğu, işte işsizliğe etkisi oldu. Hepsini üst üste koyduğunuzda bozulma hızlı olur, toparlanma daha yavaş olur. Toparlanma sinyalleri var ama bu çeyrekte daralma gelecek gibi görünüyor.
Peki bakalım ondaki rakamlar bize neyi söyleyecek, hep birlikte göreceğiz. Bugün büyüme verileri, yarın ise Ağustos 2019 enflasyon rakamları
Evet.
açıklanacak. Oradan neler bekleniyor?
Açıkçası enflasyonda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın geçtiğimiz hafta Bankalar Birliği'nde yaptığı sunum çerçevesinde söyleyeceğimiz şey şu. Enflasyonda aşağı yönlü beklentiler devam ediyor. Yani o hatırlayalım yine geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki o kur atağının ardından TÜFE'de yani tüketici fiyatlarında %25'e, yurt içi üretici fiyatlarında %46'lara geldiğimiz bir dönem olmuştu. Ondan sonra kademeli olarak düşme başladı. İşte o düşme trendinin, enflasyonun azalma trendinin devam edeceğini görüyoruz. Yani beklentiler o yönde ama istediğimiz şey bizim tekhaneli rakamlar. Tekhaneliye de yavaş yavaş geleceğiz. Enflasyonda aşağı yönlü beklenti devam ediyor ama işte bu hafta içinde biliyorsunuz doğalgaza yapılan zam gibi işte bazı büyükşehir belediyelerinde toplu taşımaya yapılan zam gibi unsurlar o yavaşlamayı yavaşlatacak gibi görünüyor. Yani o enflasyondaki o azalma trendindeki hız biraz yavaşlayacak gibi görünüyor ama genel beklentiler enflasyonda 12 aylık ve 24 aylık beklentiler yine Merkez Bankası'nın yaptığı ankette ortaya çıkan sonuç enflasyondaki o yavaşlama trendi devam edecek gibi görünüyor. Ne çıkar bundan? Açıkçası kestirmek de çok kolay değil. Çünkü yaz mevsimindeyiz. Gıda fiyatlarında o azalmayı gördük. Gıda fiyatlarındaki azalma etkili ama diğer taraftan kurdaki artışla beraber petrol ürünlerine gelen zamlar var. İşte bu toplu taşıma zamları vesaire. Ya tam kestirmek mümkün değil ama geçtiğimiz aya göre biraz daha aşağıda olacak gibiyiz.
Peki, bütün bu gelecek veriler doğrultusunda 12 Eylül'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı yapacak. Bir faiz indirimi gelir mi
Evet,
acaba?
şimdi aslında bizim reel ekonomimizin temel sorunlarından bir tanesi finansman maliyetlerinin yüksekliği. Merkez Bankası da yeni yönetim, yeni dönemde bu konu üzerinde oldukça fazla duruyor. Yaptığı açıklamalarda da yani bundan sonraki politika metinlerinde özür dilerim, ne olacağına ilişkin sinyallerinde bu faiz indirimleri konusunda bulduğu her fırsatı değerlendireceğini görüyoruz. Şimdi bu kapsamda enflasyon verisinin düşmeye devam ediyor olması ve kurda aslında çok sürpriz değil bu seviyeler, onu da söyleyelim. Yani bence reel efektif döviz kuruna baktığımızda TL'nin olması gereken yerler daha aşağıda yerler. Yani 6, 6, 10 çok normal Türk lirasının değeri için. Orada bir alan açılmış da görünüyor. Bence Merkez Bankası yarınki enflasyon verisiyle beraber, ki bugünkü büyüme rakamı da son derece önemli. Çünkü Merkez Bankası metinlerinde artık şunu da görüyoruz. Yani sadece enflasyon odaklı hareket etmiyor. Ekonominin gerçeklerine, gerekliliklerine destek verecek politikaları da yerine getireceğini söylüyor. Onlardan bir tanesi de büyümeyi yeniden harekete geçirebilmek için finansman maliyetlerini düşürmek. O da nasıl olacak? Kredi kanalının açılmasıyla olacak. Kredi kanalının açılabilmesi için de faizlerin aşağıya gelmesi gerekiyor. Bana kalırsa Merkez Bankası 12 Eylül'de bir faiz indirimi daha yapacak. Ama o yapacağı faiz indiriminin baz puanını görebilmemiz için bugünkü büyüme ve yarınki enflasyonu görmemiz gerekecek. Ama bir de bu arada şey var, yani Fed ne yapıyor? Amerikan Merkez Bankası ne yapıyor? Ona da bakacağız. Orada Fed Başkanı Powell biraz böyle çekimser davransa da Amerika faiz indirimlerine devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ben merkezin 12 Eylül'deki toplantısına, yani her şey bugünkü gibi olursa, niye böyle söylüyoruz? Öyle bir coğrafyada ve öyle bir küresel ekonomi içerisinde hareket ediyoruz ki 10 gün çok uzun bir süre.
Tabii.
Eğer 10 gün içerisinde her şey bu şekilde devam ederse, işte büyüme rakamı tahmin ettiğimiz gibi gelirse, enflasyon beklediğimiz gibi gelirse, Merkez Bankası bir faiz indirimi yapacak. Ama onun miktarı bana kalırsa 100 ile 200 arasında olur gibi görünüyor. O, çünkü piyasanın beklentisi o yönde. Çünkü veriler onu gösteriyor, ama 100 mü olacak, 200 mü olacak, 150 mi olacak? Bugün ve yarınki veriler üzerinden hareket edeceğiz.
Peki, tabii bir de Avrupa ekonomisi Brexit başlığı var. Şimdi oradan gelen haber, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamento tatili önerisi, bunun da Kraliçe Elizabeth tarafından desteklenmesi, parlamentonun bir zorunlu tatile girecek olması, bunun halkta yarattığı bir reaksiyon da var. Tam da bu Brexit çalışmalarının yapıldığı sürece denk gelecek bu tatil. Yani bir anlaşmalı boşanma olmadan çıkmayı planlıyor deniyor İngiltere. Nasıl değerlendireceksiniz? Bu nasıl
Şimdi
yansır
Brexit'teki
ekonomiye?
temel sorun şuydu: anlaşmalı mı olacak, anlaşmasız mı olacak? Theresa May'in de, bir önceki başbakanın da üstesinden gelemediği konu, Theresa May anlaşmalı bir ayrılık peşinde koşuyordu. Ve anlaşmalı olmadığı sürece ayrılmama noktasında hareket ediyordu. Ve Boris Johnson da bu boşluğu değerlendirdi açıkçası. Anlaşmalı veya anlaşmasız biz Brexit'i yapacağız dedi. Şimdi İngiltere'yi yakından takip edenler bilirler. İngiltere'de kraliçenin, yani kraliyet ailesi her ne kadar sembolik gibi görünse de bu tarz stratejik kararlarda etkindir. Brexit kararında, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, o dönemde hatırlayalım, İşte gençler bilmeden oy verdiler de böyle oldu falan gibi eleştiriler vardı. Öyle bir şey değil. Bu İngiltere'nin stratejik bir kararıydı. Dolayısıyla kraliçenin de Boris Johnson'ın bu kararını destekliyor olması bizim için önemli sinyal. Demek ki 31 Ekim'de öyle ya da böyle İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Anlaşmalı veya anlaşmasız. Şu anda İngiltere Avrupa Birliği'ni anlaşmalı kısma doğru itiyor, ama diyor ki ister anlaşın ister anlaşmayın biz ayrılacağızı çok net söylüyor. Theresa May bu kadar net değildi. Dolayısıyla o belirsizlik yaşandı. Peki bu bizi niye etkiliyor? Avrupa Birliği bizim en önemli ticaret partnerimiz. Hem ihracat hem ithalat tarafında. İngiltere de Avrupa Birliği'nin en önemli ülkelerinden. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde yaşanan her sorun bizi doğrudan ilgilendiriyor. Almanya'nın bir süreden bu yana yavaşlaması, İngiltere'nin Brexit'in ardından işte Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşmasını ne kadar hızlı yapacağı veya yapmayacağı, yani kesin yapacak da ne kadar hızlı olacak? Çünkü Avrupa ekonomisinin de toparlanması için ve İngiltere'nin de ekonomik aktivitelerini devam ettirebilmesi, serbest ticaret anlaşmalarına ihtiyacı var. Çünkü artık Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. İşte bütün bunlar etken, bütün bunlar bu oluşturduğu belirsizlikler bölgedeki ekonomik atmosferi etkileyecek. oradaki yavaşlama bizi doğrudan etkiliyor. Çünkü bizim birincil ticaret ortağımız ve bütün bunlar da kura etki ediyor dünyada. Yani hem küresel gelişmelere yol açtığı için küresel anlamda gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Avrupa Birliği içerisindeki gelişmeler, Brexit vesaire, Almanya'nın yavaşlaması gibi belirsizlikler. Bir de bizi doğrudan etkiliyor çünkü bizim birincil ticaret partnerimiz. Dolayısıyla bunun mutlaka kurda etkisi olacak. Ama Amerika'daki gelişmeler ve ticaret savaşları mı daha etkili, Brexit mi daha etkili diye sorarsanız biz Fed'i ve Amerika'daki gelişmeleri, ilişkileri takip edeceğiz. Çünkü o bütün dünyayı etkiliyor ve gerçekten TL üzerinde baskı yaratan, gelişmekte olan ülkelerin para bilimlerinde olduğu gibi TL üzerinde baskı yaratan ana etkenlerden bir tanesi. Ama bu Brexit'in bazı fırsatları da olacak. Çok hızlı Türkiye'nin de serbest ticaret anlaşmalarına dahil olması gerekiyor. Özellikle İngiltere ile, yani Brexit olur olmaz bizim anlaşmamızın aslında hazır olması gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği ile işte Gümrük Birliği vesaire gibi diğer anlaşmalar üzerinden yapılan İngiltere ticareti bir anda boşa çıkacak. Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra İngiltere. Şimdi bizim ona hazır olmamız lazım. Çünkü İngiltere artık o veya bu şekilde bütün dünyanın geri kalanıyla ikili anlaşmalara hız verdi. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Ön görüşmeler var ama biraz daha hızlı olması lazım. Bu 31 Ekim'de elimizde bir en azından taslak metinin çıkmış olması gerekiyor. O bizi rahatlatır. Çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı anda Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomilerinden bir tanesi o pazardan çıkmış olacak. O boşluğu Türkiye'nin hızlı bir şekilde doldurması gerekiyor. Ama Eylül ayı riskler ayı. Yani işte Brexit nasıl şekillenecek onu izleyeceğiz. Amerika'da Fed ne yapacak onu izliyoruz. Biraz sonra büyüme gelecek. Yarın enflasyon raporuna bakacağız. Enflasyon oranlarına, rakamlarına bakacağız. 12 Eylül'de Merkez Bankası kararı var. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuyla ilgili maksimum 3 hafta bekleriz dedi. Orada Amerika ile biliyorsunuz bir ortak harekat merkezi konusu vardı. Şimdi maksimum 3 haftada yine Eylül ayının içerisine denk geliyor. Hepsini toparladığınızda dikkatli yönetmemiz gereken bir süreçte karşı
Evet,
karşıyayız.
yazı geri bıraktık, geride bıraktık. Yeni bir ay, yeni bir mevsim hareketli. Bakalım ekonomi açısından sonuçları ne olacak? Çok teşekkür
Ben teşekkür
ediyoruz
ediyorum.
programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İstanbul parçalı ve az bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 30, Erzurum parçalı bulutlu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Amsterdam sağanak yağışlı 20, Atina açık 33, Bağdat sıcak 45, Berlin parçalı bulutlu 22, Paris az bulutlu 22, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kiev parçalı bulutlu 30, Londra az bulutlu 20, Moskova az bulutlu 22, Lefkoşa sıcak 36, Madrid az bulutlu 32, Mekke sıcak 42, New York hafif sağanak yağışlı 26 ve Viyana parçalı bulutlu 24 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Günaydınlar, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Berlin'den bize neler aktaracaksınız?
Aslında Almanya yeni haftaya dün pazar günü yapılan iki eyaletteki seçim sonuçlarına odaklı başlayacak diyebiliriz. Çünkü sürpriz sonuçlar var. Yaklaşık 5 milyon 400 bin seçmen sandıkta oy kullanma hakkına sahipti. Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde ki sabah saatlerinde başlamıştı oy kullanma işlemi. Akşam 18'de sona erdi ve o resmi olmayan ilk sonuçlara göre de dikkat çekici, çarpıcı sonuçlar var diyebiliriz. Özellikle bu seçmenlerin tercihlerinde nasıl sonuçlar var? Öncelikle onu özetleyelim. Bir kere Saksonya eyaletinde örneğin CDU yani Merkel'in partisi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi önde bitirdi. Birinci çıktı ama büyük oy kaybına uğradı. Yine Saksonya'da dikkat çekici bir sonuç daha vardı. O da aşırı sağcı, İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin ikinci parti konumuna yükselmesiydi. Bu da dikkat çekici bir sonuçtu. Brandenburg'da ise Sosyal Demokrat Parti oy kaybetti ama oradan da zaferle çıktı. Yine dikkat çekici sonuç şuydu. Bu eyalette de Almanya için Alternatif Partisi yine ikinci güç olarak eyalette sandıktan ikinci güç olarak çıktı. Bu da dikkat çekiciydi. Aslında toparlamam gerekirse seçim sonuçlarının özeti anlamında iktidar partileri yani federal düzeydeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti büyük oranda oy kaybetti. Yani Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybı dikkat çekiciydi özellikle Brandenburg eyaletindeki iktidardaydı orada. Dolayısıyla seçim öncesi anketlerde Almanya için Alternatif Partisi'nin belki de anket sonuçları bazı anket sonuçlarına göre her iki eyalette birinci parti olabileceği ifade edilmişti. Ancak Almanların korktuğu ya da korkulan olmadı diyebiliriz. Ancak Almanya için Alternatif Partisi ciddi oranda oylarını artırdı. Bazı eyaletlerin birinde 3 katına çıkardı oyunu, onu söyleyebiliriz. Bir de 14-35 yaş grubu arasında oyların daha çok bu gençlerin, bu yaş grubundaki kişilerin oylarını daha çok AfD partisine verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında bu sonuçlar belki de federal düzeydeki iktidar partisi için uyarıcıydı diyebiliriz. Korkulan olmadı ama tehlike devam ediyor çünkü AfD oylarını 2017'de artırmıştı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde artırmıştı. Yine iki eyaletlik seçimlerde de artırdı ki 2021'de eğer normal şartlarda 2021'deki genel seçimler olsa olduğunda ise AfD'nin yine bu oy oranını daha da yükseğe çıkartabileceğine dikkat çekiliyor. Tabii ki bugünden itibaren zaten birazdan basın toplantıları başlayacak. Gün boyu partilerin seçim sonuçlarını değerlendirecekleri bir basın toplantısı zinciri var neredeyse. Bu sonuçların genel anlamda iki eyaletteki hükümet kurma sürecini tabii ki etkileyecek ama federal düzeyde de özellikle iktidardaki koalisyon ortaklarını ciddi anlamda tehdit ediyor diyebiliriz. Bu da aslında Almanya'da belki de bir hafta boyunca konuşacağımız sonuçların etkilerini görebileceğiz bu bir hafta boyunca bunu ifade edebiliriz. Ancak Almanya dediğimiz gibi iki eyaletteki bu seçim sonuçlarıyla belki de son dönemde ülke genelindeki aşırı sağ oylardaki artışı bir anlamda da bir kez daha göstermiş oldu. Artık bundan sonra Başbakan Merkel ne diyecek ona bakılacak. Siyasi partilerin genel başkanları nasıl bir tavır alacak onlara bakılacak. Ama net olan şu iktidar partileri federal düzeydeki iktidar partileri eyaletler bazındaki iktidar partileri oy kaybetti. AfD oylarını ciddi oranda artırdı. Bunu özetleyebiliriz. Bu haftanın ikinci gündem maddesi yine siyasilerden gelecek. Sosyal Demokrat Parti'de genel başkanlık yarışı vardı. Daha doğrusu genel başkanlık için adaylık başvuru süresi vardı. O dün akşam saatlerinde sona erdi. 8'i kadın toplam 21 aday Sosyal Demokrat Parti genel başkanlığı için başvuru yaptı. Tabii ki de teşkilat desteklerini alması gerekecek. 5 teşkilatın ve bir eyalette eyalet teşkilatının desteğini alması gerekecek söz konusu adayların. Ve bu defa yani Aralık ayında kongre yapılacak. O kongrede ise ilk bir genel başkan değil iki genel başkan seçilecek. Böylece Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'de şöyle bir yapılanma olacak. Yeşillerde ve Sol Parti'de olduğu gibi eş genel başkan yöntemi tekrar Sosyal Demokrat Parti'de orada görmüş olacağız. Onu ifade edebiliriz. Tabii şu ana kadar adaylar arasında en dikkat çekici, en güçlü aday kim dersek başbakan yardımcısı, hükümetteki başbakan yardımcısı ve federal finans bakanı Olaf Scholz var. En çok tanınan, en çok bilinen güçlü bir isim. Dolayısıyla belki de Aralık ayındaki kongrede olağanüstü bir şey olmazsa belki de Olaf Scholz sosyal demokratların yeni genel başkanı olabilir. Bu da haftanın dikkat çekici ikinci başlığı diyebiliriz. Bugün gündemden de kısaca bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Steinmeier neredeyse etkinlikler, ödül törenleri toplantılarla geçirecek bu haftayı. Yarın Alman Ulusal Vakfı'nın bir ödül töreni var. Çarşamba günü Düsseldorf'ta, Perşembe günü bazı büyükelçilerin güven mektuplarını kabul edecek. Haftayı katılacağı bir etkinlikle tamamlayacak Cumhurbaşkanı. Başbakan Merkel ise haftanın ilk gününde bugün basına açık bir program bulunmuyor. Salı günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nı kabul edecek Merkel. Çarşamba günü ise her zaman olduğu gibi sabah saatlerinde Bakanlar Kurulu toplantısı var. O kurula başkanlık edecek Merkel. Perşembe günü ise Merkel 3 günlük bir Çin ziyareti var. Çin'e gidiyor. 3 gün boyunca orada Merkel temaslarda bulunacak başbakan. Öte yandan bu hafta içerisinde de 6 Eylül'de ise Berlin'in geleneksel hale gelen elektronik fuarı başlayacak. 6 gün boyunca burada akıllı ev sistemleri, robot teknolojileri, ses sistemleri gibi yeni teknolojiler, yeni sistemler bu fuarda tanıtılıyor. Türkiye'den de önemli Türk şirketleri bu fuarda yer alıyor diyebiliriz Arzu Hanım. Haftanın özetleyecek olursak ana başlıkları, haftanın gündemindeki ana başlıklar özetle böyle Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Yeni bir hafta başlarken iç ve dış gelişmeleri konuşacağız sizinle. Şimdi en sıcak konu başlıklarından biri sınırımızın hemen ötesi Suriye'de yaşanan gelişmeler, bize olan etkileri. İdlib'de yaşanan gelişmeler özellikle çok ilgilendiriyor Türkiye'yi. İdlib'de rejimin o bölgeye bir saldırısı vardı. Bir ateşkes ilan edildi. Ancak gelen son bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir hava saldırısı yaptığı yönünde. Oradan sınırımıza doğru çok sayıda insanın harekete geçtiği yönünde bilgiler, görüntüler var. İdlib meselesini nasıl değerlendireceksiniz? Hem geldiğimiz noktayı hem önümüzdeki süreci neler olabilir?
Bu İdlib saldırı, Amerikalıların İdlib saldırısına birkaç boyuttan bakabiliriz. Bir, bir sürece dahil olma isteği. Yani genellikle İdlib bütün muhalefetin toplandığı bir yer. Aşağı yukarı savaştan önce 1 milyon civarında olan nüfus ilde 4-4,5 milyona çıkmış durumda. Toplam neredeyse Suriye nüfusunun 1/4 kadar. Belki de daha fazla, son rakamı bilmiyorum. Ülke zaten ciddi sayıda nüfus ülke dışına çıkmış durumda. Dolayısıyla iç göç yoluyla İdlib'e sıkışmış büyük bir nüfus var. Halen daha Suriye muhalefetinin tek bulunduğu yer. Dolayısıyla buradaki mevcut durum, süreç rejim, İran ve Rusya ile Türkiye arasındaki bir müzakere ringi üzerinden oluşmuş bir statüye dayanıyor. Her ne kadar bu statü, oluşturmuş statü sıklıkla rejim tarafından ve Rusya tarafından ihlal ediliyor olsa bile, onun da sebeplerini biliyoruz. Deniliyor ki işte bu aramızdaki anlaşmaya El Nusra HTŞ grubu dahil değildi. Bunlar terörist gruplar, bunlarla mücadele sürüyor. Fakat son olarak Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretiyle birlikte yeniden bölgede bir ateşkes ilan edilmişti. O ateşkes koşulları sürerken ve iş yoluna sokulmaya çalışılırken anlaşıldığı kadarıyla belli konularda yeniden bakış açısı tazelendi ve yeni bir anlaşma, belli konulardaki mutabakat oluşturulmuş oldu Moskova'da. Bütün bu süreç devam ederken bir sürpriz saldırı haberi geldi. Amerika El-Kaide bağlantılı grupların toplantısını bombaladı. Yani dolayısıyla bu Rusya tarafından büyük bir tepkiyle karşılaştı. Yani buradaki sürece zarar verdiğini, mevcut statükonun bu yönde bozulacağını ve iyi bir gelişme olmadığını söyledi. Fakat yani sahadaki Rusların hava savunma sistemlerinin güçlülüğü ve mevcut durumu dikkate alındığında Amerikalılar bu işi nasıl yaptılar? Yani nasıl ıskalandı bu hava savunma sistemi tarafından? Halen daha Rusya'nın, yani bu Amerika ile acaba bizim bilmediğimiz, tahmin ettiğimiz bir işbirliği, geriden bir işbirliği zemini mi var? Bunu bir provokasyon olarak belirleyen, tespit eden şeyler var, gözlemciler. Sahadaki süreci provoke etmek için. Yani bu provokasyon sayesinde niye yapıldı, hedefi ne? Bir sürü karmakarışık tablo ortaya çıkıyor. İşte Türkiye'ye bir mesaj mı vermek istedi Amerika? Hani Türkiye ısrarla Fırat'ın doğusunda bir takvimin çalışmasını sapması durumunda tek taraflı müdahale edeceğini söylüyor. Müdahalesi durumunda bu nevi sorunlarla karşı karşıya kalacağını, kalabileceğini ima mı etmiş oluyor Amerika? Yani bir taşla birkaç kuş mu vurmuş oluyor? Burada bir mesaj mı var? Valla bu eksende yürüyen giden tartışmalar var. Ama diğer taraftan çıplak fotoğraf şu. Yani bir defa İdlib şeyine, sürecine zaman zaman, özellikle Han Şeyhun'daki bu kimyasal saldırı olayından sonra zaman zaman müdahil olmak istedi Amerika. Fakat muhaliflere dönük bu saldırıyla beraber etkili bir şekilde yeniden İdlib sahasına dönmüş oluyor. Bu sürecek mi? Rusya'nın tepkisine rağmen sürecek mi İdlib'e duyduğu bu ilgi? Bunu bilmiyoruz. Fakat bunun bir çıktısı daha var. Zaten Han Şeyhun ve güneydeki bu gelişen süreçler sonucunda yaklaşık 500 milyona yakın nüfus kuzeye doğru hareket etmiş durumda ve Avrupa'yı çok endişelendiriyor bu İdlib'den yola çıkacak yeni bir göç hareketi. Ve sınırda bu göçmenler belli rahatsızlıklar, belli şeyler ortaya koyuyorlar, tepkiler. İki, bunlarda bir sürü provokasyonlar olduğu söyleniyor. Bir sürü örgüt, grup, istihbarat yapılarının falan içinde olduğu bir karma karışık bir tablo söz konusu. Tam böyle bir tablo söz konusuyken üstüne üstlük Amerika'nın yaptığı bu bombardıman bölgede sivil halkın daha da bölgenin karışabileceğine, hedeflerin kendileri olabileceğine dönük bir kaygıyla yukarıya doğru daha kuvvetli bir şeyin, göçün, düzensiz göçün harekete geçirebileceğine dair endişeler var. O zaman dönüyor dolaşıyor. Yani ilk etapta bu tip şeyler, büyük küresel güçler oynuyorlar, siviller büyük zarar görüyor ve sonunda bu süreçlerin bedelini ödemek durumunda olan ülkeler oluyor. İşte ülkeler değil artık, ülke var, Türkiye. Ya o zaman Türkiye çok zor bir duruma düşmüş oluyor. Zaten içeride bildiğimiz ekonomik sıkıntılar sebebiyle Suriyeli göçmenlere dair tepki, psikoloji değişirken böyle yeni bir göç dalgasıyla Türkiye'nin karşı karşıya kalması, Türkiye'nin kaldırabileceği bir şey değil. Böyle bir durumda Türkiye'nin sınırlarını açabileceğini ve bu göç dalgasını Avrupa'ya yönlendirebileceğine dair şeyler var, emareler var. Bunu bildiği için Avrupa büyük bir şaşkınlık içinde yani. Bunun direkt adres belli. Avrupa Birliği ülkeleri. Bu yepyeni sorunlarla Avrupa Birliği ülkelerini karşı karşıya getirecek ki Avrupa Birliği'nde belki zaman olursa konuşacağız. Halen daha en sıcak gündem tiyatral karakteriyle ortalığı karıştırmış yeni çiçeğe burnunda İngiliz Başbakanı ne derli, yaptıklarıyla ettikleriyle zaten yeteri kadar konuşuluyor Yani krizin göbeğine
evet.
oturmuş durumda Boris Johnson. Dolayısıyla İngiltere kopacak mı, kopamayacak mı, nasıl kopacak, koptuğu takdirde neler olacak filan. Bütün bunların konuşulduğu yerde yeniden göç gündemine Avrupa'nın dönüyor olması, dönme ihtimali tabii Avrupalıları büyük bir endişeye sevk ediyor. Yani bu İdlib meselesi sadece bölgesel ve yerel düzeyde ele alınacak bir mesele değil, küresel çapta sonuçları olacak hı hı. ciddi bir mesele olarak altı çizilmesi gereken bir mesele.
Peki, bakalım sonuçları neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bir de Fırat'ın doğusu meselesi var. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Fırat'ın doğusunda o oluşturulacak güvenli bölge, bu barış koridoru ile ilgili aslında hani gelinen noktada istenilen noktada olmadığımızı söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 3 hafta süreden bahsetti. Birleşmiş Milletler toplantısından bahsetti. Eğer bu süreye kadar ilerleme kaydedilmezse Türkiye'nin kendi yol haritasını uygulamaya sokacağını dile getirdi Cumhurbaşkanı. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki son durumu?
Şimdi süreçle ilgili en kritik gelişme ortak komisyonun bir uzlaşma sağlamış olması ve bir sürecin başlamasıydı. Fakat bu süreç halen daha her ne kadar ortak karargah kurulsa bile, hava devriyeleri atılıyor olsa bile, Türkiye tarafından yeteri kadar güvenli bir süreç olmadığına dair bir fotoğrafı veriyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkileri de en üst perdeden bu endişelerin, bu genel çerçeve anlaşma diyelim hadi 3 maddelik anlaşmanın bir başlangıç oluşturmasına rağmen güven vermediği ve Türkiye'nin alternatif hamleleri hazırladığına dair bir açıkça bilgi veriyor. Yani dolayısıyla İdlib'in Fırat'ın doğusunda hiçbir şey süt liman değil ve hiçbir şey çözülebilmiş değil şu ana kadar. Yani çözülen bir karargahın kurulması ve bir devriyenin atılması dışında çok fazla bir mesafe alınabilmiş değil. Türkiye iç kamuoyu ve bölgedeki aktörler de halen daha temel bu konudaki kabullerinden vazgeçmiş değiller. Temel kabul ne? Esas itibariyle PKK'ya bir şemsiye oluşturmuş durumda. PYD'ye Amerika ve Türkiye'yi oyalayarak onlara bir devletçik kurdurmak istiyor. O yapının güvenliğini sağlamak için de Türkiye ile görüşüyor. Asıl endişe bu. Yani herkesin dillendirdiği ya da dillendiremediği endişe bu. Türkiye dolayısıyla bu süreçinde Türkiye'yi oyalayarak Türkiye'ye bu durumu, yeni durumu kabul ettirmeye çalışacak. Yani endişe, kaygı bu. Bu kaygının giderilmesi, ortadan kaldırılması ile ilgili bugüne kadar son dönemde ortaya çıkan çabalar bir katkı yaptı mı? Yapabilmiş görünmüyor. Yani halen daha kaygılar eksilmiş değil, yerinde duruyor ve devam ediyor kaygılar. Dolayısıyla halen daha olan bitenler, tamam Amerika artık şeyini değiştiriyor, tavrını değiştiriyor. Türkiye'nin en yüksek perdeden diyorlar, Türkiye'nin savunma hassasiyetlerine, güvenlik hassasiyetlerine şeyiz, saygı duyuyoruz, dikkate alıyoruz falan diyorlar ama yani esas itibariyle birinci derecede Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çözme diye bir kaygı ne Amerikan tarafında ne Rusya tarafında var. Yani dolayısıyla halen daha Fırat'ın doğusundaki kırılganlık sürüyor. İki, bölgenin ne olacağına dair bir bizim barış koridoru dediğimiz bölge nasıl oluşturulacak, hangi aktörler burayı yönetecek, ne kadar derin olacak, yerleşim yerleri içinde olacak mı, olmayacak mı? Bunlarla ilgili kamuoyuna yansımış hiçbir şey yok. Yani Türkiye'nin 30 kilometre derinlik, Amerika'nın 5 kilometre derinlikten bahsettiği ve bu konuda bir anlaşmanın tesis edilemediği bir süreç yaşanıyor. İşte bu 5 kilometrelik derinlikte PKK-PYD unsurlarının mevzileri kapattıklarını, ondan sonra silahları geri çektiklerine dair haberler geliyor. Bütün bunlar, bu haberler tedavülde ortalıkta dolaşıyor. Yani çok başarılı, muazzam bir başlangıçmış gibi satmak isteyenler de var bunları. Ama bu çok, bunun çok aldatıcı olduğunu Türkiye biliyor. Yani 5 kilometre geriye alıp 5 kilometre geriden mi mevzilenecek bu silahlar Türkiye'ye karşı? Dolayısıyla bu alandaki kuşkular devam ediyor. Benim şahsi kanaatim şu. Muhtemelen bir takvimde verdi artık Sayın Cumhurbaşkanı. Yani şeyden, Birleşmiş Milletler toplantısından sonra alınan mesafeye göre Türkiye bir karar verecek. Yani yola birlikte mi devam edilecek? Yoksa ayrı mı devam edecek? Tabii orada kritik öneme sahip bir görüşme yapılacak Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump arasında. Muhtemelen Trump'a derdini anlatmaya çalışacak Sayın Cumhurbaşkanı. Bak siz yani 30 kilometre derinlikteki bir güvenlikli bölgeden bahsettiniz. Sizinkiler bize 5 kilometre şey diyor, öneriyor. Ondan sonra temizlenmiş bölgeden bahsedildi. Ama temizlenemiyor. Kimin ne olduğu belli değil. Temizlenmesi için ipe onu seriliyor. Yani bütün bunları bir toparlayalım talebi olacaktır. Bu talep Trump tarafından nasıl karşılanacak? Olumlu karşılanma ihtimalini düşünüyoruz ama olumlu karşılanıp da ne olacak? Daha önce de bu tip gelişmeler oldu. Sonunda bunun Pentagon'a, sahadaki aktörlere yansıması ne olacak? Ne cevap verecek sahadaki aktörler buna? Yani nasıl ipe onu serdiklerini, Trump'ı nasıl tırnak içinde yönettiklerini, istediklerinin neticeleri nasıl aldıklarını biliyoruz zaten. Dolayısıyla artık maalesef tek başına Trump, Amerikan siyasetinin bölgedeki yürüyen süreçlerin tek başına karar vericisi, zaten uygulayıcısı falan değil. Hı hı. Yani onu net bir şekilde görüyoruz. Öyle olsaydı zaten Amerikan askerlerinin Suriye'den çoktan çıkması gerekiyordu. Çıkmadığı gibi çoğalıyorlar. Değil mi? Ya da evet. PKK'ya silah yardımının kesilmesi gerekiyordu. Kesilmediği gibi artıyor falan. O zaman zaten Türkiye tarafının endişesi buna dayanıyor. Yani hani bir sürü iş yürütüyoruz, sonuç silah yardımı devam ediyor. Destek devam ediyor. Yani Türkiye'nin endişeleri, meşru haklı endişeleri yeterli samimiyette bir karşılık bulmuyor. Yani Türkiye'nin inancı esas itibariyle bu. Ez cümle toparlayarak kapatalım bu mevzuyu. Yani burada halen daha Türkiye'yi tatmin edici bir tablo söz konusu değil. Endişeler sürüyor. Türkiye Birleşmiş Milletler genel kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ve Trump'la görüşmesinin ardından dönüşte yeniden tabloyu değerlendirip bir karar verecek. Bu Amerikalılarla yola devam mı edeceğiz yoksa bağımsız olarak ayrı bir inisiyatif alıp Fırat'ın doğusunda başka bir iş mi yapacağız? Bunu göreceğiz. Yani zamanda zaten fazla değil. 3 haftalık bir takvimden evet. Söz ediyoruz.
Peki bir de Eylül ayı ortasında yapılacak bir toplantı var. Rusya, İran ve Türkiye arasında yine Suriye konulu bir toplantı. O toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz? Daha yani, çok İdlib konuşulur sanırım
yani
orada.
Bakın, yani Suriye meselesinde o kadar garip iki fotoğraf var ki. Bir, anayasa çalışmaları yürüyor. Anayasa çalışmalarına kim katılsın, kim katılmasın tartışmaları yürüyor. İşte artık çözümün ayağına geldik. Yeni Suriye nasıl oluşacak bunu konuşalıma iş ulaşmış durumda. Buna böyle boyutta bakıldığında diyorsunuz ki ya tamam mı, işin sonuna geldik. Oh çok şükür iyi kötü barış olacak ve Türkiye'de, etraftaki ülkelerde, Suriye halkı da bir nefes alacak. Savaş bitecek. Böyle bir heyecan ve böyle bir beklenti oluşuyor. Fakat sahada olanlara bitenlere bakınca, İdlib'de olana bitene, öbür taraflarda olanlara bitenlere, Fırat'ın doğusundaki duruma, halen daha barıştan çok uzağız ve bütün bunlardan çok uzağız. Adeta savaşın yarısında gibiyiz. İki, çözüm konusunda alınan mesafeler bakımından da özellikle İdlib bağlamında yeterli mesafenin alınamadığı da ortada. Yani orada ne? Halen daha tartışılan İdlib bölgesinde sayıları 15 binden daha fazla olduğu düşünülen ve bütün tarafların terör örgütü olarak gördüğü ve
İdlib bölgesinin %90'ına yakınını kontrol eden HTŞ örgütü. Yani bunların elinden silahı kim alacak? Bunlar nasıl tasfiye olacaklar? Nereye gidecekler? Köken ülkeler bunları alacaklar mı? Bunlar silah bırakmadan, çatışmadan silah bırakacaklar mı? Bu iş nasıl kotarılacak? Bu iş göründüğü kadarıyla Türkiye'nin üzerinde kalmıştı. Zaten şu anda da Türkiye'ye dönük eleştiriler de bu yönde. Ruslar diyor ki işte ne yapalım, bekledik. Siz bunların elinden silah alamadınız. Bunlar zayıflamadığı gibi kuvvetlendi. Siz yapamıyorsunuz, yapacak bir şey yok. Başarısız oldu Türkiye. Biz artık yolumuza devam edip bunlara biz temizleyeceğiz bunları. Türkiye tarafı diyor ki ya biraz zamana, diplomasiye bilmem neye ihtiyaç var. Bu fırsatı verin yani. Yapmayın bunu çünkü sivil halk çok büyük zarar görüyor. Yani bu HTŞ'ye saldırayım derken sivil halk çok büyük acılar çekiyor. Düşünün ki sadece Han Ceyhun hikayesi bile yani yüz binlerce insanın güneyden kuzeye doğru göçüne, evini barkını terk etmesine, yüzlerce insanın ölmesine sebep oldu. Hı hı. Yani sivillerin çok büyük zarar gördüğü bir tablo. Bu Suriyeli siviller gide gide nereye gidecekler? Ya her şey savaşın içinde, savaşın mantığıyla mı anlaşılması gerekiyor? Yani hiç mi insanların hayatlarına, yaşama haklarına, varlıklarına saygı duyan bir yaklaşım olmayacak? Ya insan ister istemez bu soruları soruyor. Ya da savaşan ya da yani statüs, jeopolitik konumu, limanları, petrolü, doğalgazı, tabii kaynakları bilmem ne. Suriye'nin bunlarla ilgilenenler ne zaman Suriyelilerle de ilgilenecekler? Suriyeli insanların hayatları onlar için anlamlı bir şey olacak, dikkate alınacak bir şey olacak. Halen daha buralarda bir soru işareti, büyük bir boşluk var.
Umarız bu toplantılar yani, bu soru işaretlerine bir doluyor. Cevap olur.
Şöyle kapatalım, mutsuz kapatmayalım. Her şeye rağmen 8 yılda evet çok büyük acılar var. Dramlar var. Evet, bunun toplumsal insani maliyetini Suriye halkı ve Türkiye ödüyor başta. Türkiye'yi de enfekte eden çok büyük boyutları söz konusu oldu bu gelişmelerin. Fakat ne pahasına olursa olsun işi toparlayarak Suriye'de bir barış tesis etmek ve bu yolla Suriye halkına nefes aldırmak, yeni bir başlangıç yapmak ve Türkiye gibi ülkelerin üzerindeki büyük yükü en azından hafifletmek uluslararası toplumun, bence küresel güçlerin en büyük sorumluluğu.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza yaptınız. Katıldığınız için sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.